Daha garibi, bu ateş raksında, bu adeta iptidai oyunda dedesinin mazlum ve mütevekkil ruhunu da kendi ıstırap tecrübesini tekrarlama hazır bir halde onunla beraber bulunmasaydı. Vaka, o Nur Hayat Hanım'da olduğu gibi büyüsüyle çılgın ve muhteris konuşmuyor, onun gibi alev raksları yapmıyordu. Fakat reçineli, yağlı bir kütük gibi kendi ıstırabıyla bu alevi besliyor, onun ocağında yanıyordu. Madem ki benim kanımı taşıyorsun, sen de sevecek, şu veya bu şekilde ıstırap çekeceksin. Bir kaderden kurtulmaya beyhude çalışma. Hatta daha ileriye giderek, bütün ömrünce bunu beklemedin mi? Diye soruyordu. Bunlar hiç ıslanmasını bilmeyen insanlardı. Bu ocakta yanmak için ta nerelerden geldim? Kaç rüzgarda savruldum? Kaç sahilin güneşinde kurudum? Ve Nuran onu dinlerken Mümtaz'ın kaderini Emirgan'da ağacın dibinde kendisine söylediği şeyleri hatırlayarak onu evvelden hazırlanmış bir şey gibi görüyordum. Kim bilir demişti. Belki de çocukluğumda maziden gelen her şeyi inkar ettiğim için eskiyi bu kadar seviyorum. Yahut da büsbütün başka bir şey olabilir. Biz üç batın evvel köylüydük. İntibakımızı tamamlıyoruz. Annem eski musikiyi severdi. Babam ise hiç anlamazdı. İnsan için bir nevi musiki şinastır diyebilirim. Ben ise onu hayatıma naklettim. Bütün tarih boyunca böyle olmadı mı? Evet, belki de kolektif bir kadere yaşıyorum. Asıl düşüncemi ister misiniz? Bizim musikimiz kendi içinde değişene kadar hayat karşısında vaziyetimiz değişmez sanıyorum. Çünkü onu unutmamız ihtimali yok. O değişene kadar aşk tek talihimiz olacak. O zaman İclal'in yanında gözlerinin içine bakarak kendisine sevgiden bahsettiği için ona kızmıştı. Halbuki şimdi onu anlıyordu. Onda dedesinin bir eşini görüyordu. O da bu tecrübe için kökünden kopup gelenlerdendi. Nuran içindeki didişmenin arasından kendi hayatına ve etrafına yeni bir gözle baktığı bu günlerde bu garip aile yadigarının bütün iç hayatını idare ettiğini, ömrüne büyük annesinin hakim olduğunu gördüğünü anladı. Sade kendisi değil, bütün aile böyleydi. Hepsini kendilerinden çok evvel, geçmiş bir takvim yaprağına ait bir akşama benzeyen bu aşk macerası terbiye etmiş, onlara ve etrafındakilere yaratılışlarına göre ayrı ayrı kederler hazırlamıştı. Şimdi sıra kendisinin de. Kendisinin ve Mümtaz'ın, Mahur Beste'nin altın kafesi arkasında onların gölgeleri çırpınacaktı. Daha ilk günden Mümtaz'a gideceğini biliyordu. Çünkü kendisini yalnız genç bir adam davet etmemişti. Mümtaz'ın sesi tek başına kalsa buna kifayetsiz gelebilirdi. Aşkı kendisine tek kader yapan bütün bir irsiyet onu oraya itiyordu. Kimi ondan kaçarak ömrünü kurutmuştu. Annesi böyleydi. Ömründe bir kere rahatça gülmemiş, hiçbir ihsasa kendini rahatça bırakmamış, duygularından bahsetmemiş, çocuklarını bile bir kere heyecanla öpmemişti. Kadın her şeyden evvel kendisini gizlemeyi bilmelidir yavrum. Nura'nın ilk duyduğu anne nasihatı buydu. Bu yüzden bütün ömrünce farkında olmadan zalim olmuş, kendisini o kadar seven, yaşadığını anlamak için duygularını yaşamaya muhtaç olan babasını adeta ezmişti. Dayısı Tevfik Bey'in muvazenesizlikleri bu yüzdendi. Oğlu Yaşar'ın kendisine beslediği, bir ev içinde o kadar rahatsız edici, o marazi sevgi yine buradan geliyordu. Kendi de bu korku içinde büyümüştü. Sevebileceği o kadar genç arkadaşı arasında hiçbir suretle sevmeyeceğini bildiği, yalnız iyi arkadaş olacaklarını sandığı Fahir'le evlenmişti. Kızı Fatma da hem daha şimdiden aynı kadere hazırlanıyordu. Babasına ve kendisine olan delice düşkünlüğü, içliliği, kıskançlığı hep bu taşıdığı yükün altında ezilmiş irsiyetin izleriydi. Kim bilir büyüdüğü zaman ne kadar bahtsız olacaktı. Nuran bunları biliyor ve düşünüyordu. Fakat hayatı da olduğu gibi kabul ediyordu. Çünkü hayat insanla oynamak isterse oynayabiliyordu. Talat Bey'in macerasından sonra bütün ailede garip bir boşanma taassubu başlamıştı. Hiçbir şey boşanmak kadar ayıp görülmedi. Hatta bu yüzden aileye giren damatların çoğu bütün kabahatlerin affedileceğini evvelden bildikleri için şımarmıştılar. Bazıları karılarını bir kuru ekmeğe muhtaç etmişlerdi. Bu taassup sadece kadınlarda değil, erkeklerde de vardı. Tevfik Bey 30 sene kocasını kendisinden güzel bulduğu için ona açıkça düşman olan bir kadınla yaşamıştı. Bütün bunlara rağmen kendisi işte Fahir'den boşanmıştı. 60 sene içinde ilk boşanma vakası onun başından geçmişti. Fakat bu irsiyet veya terbiye sadece kendi evlerinde değildi. Bu geniş ailenin her göbeğinde ayrı ayrı kurbanlar vardı. Behçet Bey, Atiye Hanım, Doktor Refik, Medine'de ölen Selahattin Reşit Bey. Nuran kendi içinde 3 gün bu sert konuşmayı dinledi. 3. gün akşamı, "Nihayet kimseye cevap vermeye mecbur değilim," diyerek Mümtaz'a telefon etti. Ve ertesi sabah da onu bekletmemek için erkenden evden çıktı. Nihayet aşk da ölüm gibi insan hayatının belli başlı merhalelerinden biriydi. Yolda Mümtaz'ın düşüncesiyle mahul besteyi mırıldanıyordu. "Gittin emmaki kodun hasret ile canı bile." Fakat uğursuzluğunu hatırlayarak ikinci haneye devam etmedi. Hatta o kadar sevdiği meyan ve nakaratı bile yarıda kesti. İskelede küçük bir kız çocuğu yüzü gözü çamur içinde yanına yaklaştı. Üzerinde çok kirli ve yırtık bir basma entari vardı. Elini karıştırılan yemeğin üzerinde kuruyan bir kaşık gibi uzattı. "Allah sevgilini bağışlasın," diye para istedi. Nuran çantasını açarken acaba yüzümden herkes ne yaptığımı okuyor mu diye düşündü. Ağlayacak gibiydi. Çocukluk ve genç kızlık yıllarında yapmadığı bir şeyi yapıyordu. "Dönsem mi?" diye gişenin önünde dolaştı. Fakat aşk bilinmeyenin sihriyle onu davet ediyordu. "Yeni debussiler aldım. Behamehal gelin." Telefonda böyle söylemişti. Debussy'yi, Wagner'i sevmek ve mahur besteyi yaşamak, bu bizim talimizdi. Vapuru beklerken o gece Mümtaz'dan ayrıldıktan sonra İclal'in kendisine anlattıklarını hatırladı. İsterse çok eğlenebilir. Çünkü seviliyor. Fakat aşk, sanat, tarih, uzvi has hepsini karıştırıyor galiba. Ancak senin gibi bir kadın sevebilirdi. Demek İclal de bunu sezmişti. Vapuru beklerken sabırsızlığına dikkat ediyordu. "Acaba canım sıkıldığı için mi bu işi yapıyorum? Yoksa sadece uzvi bir mesele mi?" Fakat başladığından beri hiç canının sıkıldığını hatırlamıyordu. Fakat son derece rahattı. Vapura binerken, "Ne olursa olsun kendime mağlup olmayacağım," dedi. Ve ancak bu kararın arasından aşka ve Mümtaz'ın hayaline gülümsedi. Akıntı burnunda pencereden baktı. Şurada burada hafif sis parçaları vardı. Fakat boğaz aşağıya doğru bir kuş uçuşu gibi süzülüyordu. Bahar güneşinin altında suların sevincine baktı. Kendi kendisine "Çok ahmağım," dedi. "Evcek ahmağız." İki budalanın, iki iradesizin peşine takılmışız. İnsan kendi hayatını iradesiyle yapabilir. O gün Mümtaz için hiç tanımadığı lezzetlerin günü oldu. Hayatında ilk defa bir kadın bütün mahremiyetini ona açıyordu. Bu ne bir mabudeydi ne de lalettayın vuslat meraklısı bir mahluktu. Bu uzviyetin seçtiği erkeğe bütün hüviyetiyle kendisini bırakan, bir tarla, bir bahçe gibi bütün özünü teslim eden, "Ben buyum işte," diyerek her sırrını, imkanını ona açan kadındı. Fakat olduğu şey, bu hüviyet ne kadar zengin, ne kadar değişik alemdi ve kaç insan bu zenginliği kendisinde keşfetmeden ölürdü. Hiçbir denizaltı, hiçbir masal hazinesi bu kadar dolu, bu kadar şaşırtıcı olamazdı. Mümtaz ona ilk defa pancurları sımsıkı kapalı odada, yarı aydınlıkta, çırçıplak gördüğü anı sonraları sık sık hatırlardı. Bütün yıldız parıltıları, her türlü mücevher ışığı buradaydı. Bu aydınlığın cümbüşü, kaside ve duası, her şeyin bir kamaşma, bir tutuşma olduğu, bir yanının kendi küllerinden binlerce defa dirilip tekrar tutuştuğu, parladığı andı. Uzviyet dediğimiz cihazın ruhla el ele yaptığı o ahenkli miraç ki hangi göklere çıktığını bilmeden yükseldiğimizi duyarız. Mümtaz sonralara sevgilisine bakarken hep bugün düşünür, hangi hangi kaderin kendilerini birleştirdiğini uzun uzun sorardı. Bütün iyi, güzel, sade şeyler, bu yumuşak ten örgüsü, kendisinde gizli bir yön şeyi ilk yaratılışın sırlarından çağıran, bu derin nefesler ve kendi uzviyeti, bütün varlığında ona doğru bilinmez karanlıklardan kopup gelen, şimdi şefkat, şimdi okşama, şimdi ölümün başka çeşidi bir baygınlık ve sonra tekrar dirilmenin, tekrar güneşin dünyasına dönmenin haz ve sevinci olan şeyler, hulesa bir güneşin mihrabında kendi kendisini ibadete benzeyen bu ürpermeler, bu tükenişler acaba nerelerde, hangi derinliklerde hazırlanmıştı? Bu derinden kavuşmalar ve bırakınca duyulan hasret tek başına bir ömre sığmazdı. Bu ancak derin ve karanlık zamanda biz ölmeden, mevcut olmadan evvel hazırlanmış şeylerin neticesi olabilirdi. Tek başına tabiat bu yakınlığa varamazdı. Bir insan kendi içinde bir başka insanı bu kadar kuvvetli bulabilmek için sade tesadüfler kâfi değildi. O gün Nuran'da her şey Mümtaz'ı çıldırttı. Kendi kendisini aşka veriş şekli, hazı sakin bir lavanda bekleyen gemi gibi hazırlanmış, yüzünün mahmur İstanbul sabahlarını hatırlatan örtülüşleri, yaşanan zamanın ötesinden gelir gibi tebessümler, hepsi ayrı ayrı lezzetlerdi ki tattıkça hayran oluyor. Bir insandaki bu sonsuzluğa, zamanın birdenbire değişen, adeta birbiri peşinden gelen, ebediyetler gibi ağırlaşan ritmine şaşıyordu. Daha o günden en büyük sırrı sadelikte olan kadına karşı içinde garip, her türlü duygunun üstünde bir tapınma hissi başladı. Onu bir gıda gibi yavaş yavaş keşfediyor ve ettikçe hayranlığı ve bu tapınma hissi değişiyordu. Ne Mümtaz bu kadar sevebileceğini, ne Nuran bu tarzda sevileceğini düşünmüştü. Sümbül Hanım bir gece evvelden her şeyi hazırlamış, sabahleyin erkenden gitmişti. Yemeklerini aşağıda mutfakta yemişler ve orada Nuran kendi eliyle kahvelerini pişirmişti. Evden çıktığını Mümtaz'ın da bilmediği, fakat Macide'ye ait olduğu muhakkak olan eski kimonosunun içinde, onun aralıklarından genç kadının tenini, vücudunun çok plastik şekillerini görmek, onu karşısında şu ve bu vaziyette bir aydınlık külçesi halinde seyretmek, o kadar yavaş ve tatlı bir sarhoşluktu ki. Mümtaz yemekten sonra sandalla gezinti düşünmüştü. Fakat genç kadın kendilerini teşhir etmeyi doğru bulmadı. Sonra bu ev o kadar tenha ve kendilerinin idi ki bütün aynalar Nuran'ın çıplaklığı ile Mümtaz gibi çıldırmışlardı. Bütün duvarlar, bütün tavanlar, her döşeme parçası bir mukaddes ziyaretin taklidini almış gibiydi. Mümtaz o gün Nuran'ın güzelliklerinin yanı başında bir kadının bir evi benimsemesinin lezzetini de tattı. "Daha ilk geldiğim gün sevdim," diye bu küçük evden bahsediyordu. Nihayet akşamüstü ayrılmaya razı oldular. Mümtaz onu yolun yarısına kadar uğurladı. Bundan ötesi Nuran'a göre tehlikeliydi. Şu bu görebilirdi. Genç kadın hayali yolun dönemecinde kaybolunca Mümtaz ne yapacağını bilmez gibi şaşırdı. O yaz Mümtaz'ın kısa ömrünün zirvesi, cevheri, taçlandığı nokta oldu. Nuran sade güzel ve seven, sevilmekten hoşlanan kadın değildi. Her şeyden evvel çok iyi arkadaştı. Garip bir anlayışı, güzel şeyleri bilerek tadışı vardı. Müzikten iyi anlıyordu. Sanki güneş parçalarıyla dolu, berrak, Davudi'ye yakın bir sesi vardı. Fakat bütün bunların üstünde asıl Mümtaz'ı çıldırtan şey o garip utangaçlığı, hiçbir günahın ve hazzın gideremediği ruh bekaretiydi. Onun için mevsimin sonunda en fazla kendisinin olduğunu bildiği zamanlarda bile aşkları ile ilk günlerde olduğu gibi yeni kalıyor, mahremiyetlerine henüz birbirlerini tanımış insanların ürkekliği giriyordu. Ve Mümtaz onda bu ürkekliğin, bu safiyetin kaybolmaması için hiçbir dikkati esirgemiyordu. Bununla beraber hiç de asıl manasıyla mahcup ve hayat karşısında korkak değildi. Daha ikinci gelişinde genç adamın bütün çalışmalarını öğrenmişti. Mümtaz hayatının her meselesini onunla münakaşa etmekten hoşlanırdı. Bununla beraber aynı latif ürkeklik genç kadının mayalarından biri olan o ölçü hissi buraya da giriyordu. Hiçbir meseleden uğran Mümtaz'ın hayatının tasarrufa kalkmamıştı. Sevginin insan hürriyetine bir tecavüz olmamasını istiyordu. Mümtaz ömrünü ve hayatını ona hediye ettikçe o tıpkı eski ve cömert Abbas halifeleri gibi hepsini birden kabul ediyor, sonra yine ona iade ediyordu. Benimdir fakat sende kalsın. Halbuki bu latif istignanın sahibi hiç bahsetmeden, sözünü bile açmadan bütün ömrünü günleri gibi Mümtaz'a vermişti. Fakat Mümtaz bu cömertliğin yanı başında hiçbir kuvvetin, hatta aşkın bile zorlayamayacağı bir iç kalenin, bir istiklal fikrinin, hiç olmazsa kendisine sadık kalma, kendi kendisini yalancı çıkartmama arzusunun bulunduğunu seziyordu. Ve bu sevgi, bu sarih ve sade çehreyi ferdi saadetiyle daha ilk günlerinden itibaren Mümtaz için bir muamma yapmıştı. Onun için Mümtaz üstünde fazla düşünmemesine rağmen sevgilisine olan hayranlığına, ömrünü bir yıldız kasırgası yapan o tapınma hissine bir nevi korku karışmıştı. Adile Hanım bu yaz Taksim'deki evinden çıkmamıştı. Yeni baştan tanzim ettiği hususi hayat kadrosunu bozmak, zorla topladığı erkekleri ve kadınları yine yerden çıkarmak istemiyordu. Sonra İstanbul yazın olsa bile yine başkaydı. Herkes dönüp dolaşıp oraya gelirdi. Hatta daha sık gelirlerdi. Çünkü Sayfiye şehir itiyatlarını kırar, bir yere gidemeyenleri ise zaruri olarak birbirlerine yaklaştırırdı. Nitekim böyle oldu. Aylardır görünmeyen Mümtaz bile günün birinde saat 4'e doğru apartmanın kapısını çaldı. Adile Hanım onu görür görmez çok sevinmişti. Dudaklarında adeta bir zafer narasına benzeyen bir tebessüm peydahlandı. Nihayet dönmüştü. Dönmüş dolaşmış gelmişti. Fakat ne kadar değişik ve sükutiydi. Bu sükutiliğin altında garip bir parlayış, sanki hapse çalışılan bir neşe vardı. Adeta sanki komşular işitmesin, görmesin diye her taraf iyice kapandıktan, bütün pencereler kat kat örtüldükten sonra yapılan o harem eğlencelerine benziyordu. Bununla beraber Nuran'ın geldiği saate kadar pek bir şeyin farkına varamadı. Fakat Nuran kapıdan girer girmez iş değişti. Mümtaz belki o gün ilk defa sevdiği kadını bu kadar itinalı giyinmiş görüyordu. Şöyle böyle bir aydır birbirlerinin oldukları halde Nuran'ın giyim kuşamla bu kadar değişeceğini hiç sanmıyordu. Onun girişiyle birdenbire her şey ne kadar değişmişti. Halbuki daha dün beraberdiler. Daha dün kollarının arasındaydı. Renkli ucuz kumaştan mavi ince yazlığı içinde kendisine ''Ben en son haddimdeyim, bütün imkanlarım budur'' der gibiydi. Halbuki şimdi çok düzgün ve itinalı saçları, düzeltilmiş yüzü, beyaz keten elbisesiyle ayrı bir hüviyet almıştı. Mümtaz uzak bir ahbap gibi selamlanmaktan korkuyordu. Böyle olmadı. Genç kadın bütün kağıtlarını açık oynamak isteyenlerin sükunetiyle ona ''Çok geç kalmadım değil mi?'' diye sordu. Bu suretle dostluklarını ilan ediyordu. Adile Hanım bu darbenin farkına varmamış görünüyordu. Sabih çoktan beri siyasi vaziyeti münakaşa edecek bir adam ele geçirmediği için mecnundu. Fakat Sabih'te bazı hayvanların avlanmasına benzeyen bir hal vardı. Derhal söze başlamaz, avını gözüne kestirdikten sonra onu şaşırtmak için siner, bir köşeye çekilir, ona bütün serbestisini verir, sonra karşısındakinin bütün hürriyeti içinde kendisini en rahat bulduğu anda birdenbire hücum eder, hiç kımıldamasına imkan vermez. Üst üste bütün hafta ve belki ay Avrupa gazetelerinde dünya vaziyetine dair okuduğu şeyleri anlatmaya başlar. Onun alakası haritalardaki tül ve arz daireleri gibi bütün dünyayı kuşatır. Çin'den Amerika'ya, İngiliz petrol siyasetinden Macar Küçük'ten Kral Zogaya ve Rıza Han'a, Orta Asya'dan Gandhi'nin oruçlarına kadar her şey insanlığın talihi üzerinde bu son derecede uyanık hafızaya alakadar eder. Mümtaz bazı insanları dinlerken hazım cihazımız böyle olsaydı halimiz ne olurdu gibi uzun uzun düşünür. Çünkü ona göre havuç yiyen sarıya, pancar yiyen kırmızıya boyansa, pirinç yiyen süt içen, milye tavası seven bu nimetlerin kokusunu, rengini yahut başka hususiyetlerini en göz alıcı taraflarında bir alameti farika gibi taşısalar, ancak Sabih'in uzun mütalalarının meyvesi özü olan bu konuşmalara benzer bir iş, bir terkip meydana gelirdi. Bu akşam Sabih her zamankinden sükûti, her zamankinden telaşsızdı. Hatta Mümtaz gelince bir fırsat bulmuş, eticerlerdeki gazeteleri bile ortadan kaldırmıştı. Bunlar hiç de iyiye sayılmayacak alametlerdi. Karışık bir hadiseler ağının, zıt fikirler örgüsünün içine düşeceğini pek mükemmel bilen Mümtaz, çar naçar tecrübeye katlandı. Bu gece artık buradasınız değil mi kardeş? Adile Hanım bu kardeş kelimesiyle yaşını 8-10 yıl birden küçültmüş olmaktan memnun, Nuran'ın cevabını bekledi. Nuran gitmeye mecbur olduğunu, şöyle bir uğramak istediğini anlatmaya çalıştı. Fakat ne Adile Hanım ne Sabih onu dinlediler. Nasıl olsa Mümtaz'la deniz aşırı komşusunuz. Gidecek olsanız bile geç gidersiniz. Bir rakı içeriz. Erken gidersek iyi olur. Yarın bize İclal'le arkadaşları gelecek. Sabih ancak gitmeyecekleri hakkında teminat aldıktan sonra Almanya'daki son vaziyetler üzerindeki düşüncesini anlatmaya başladı. Ona göre Alman iktisadiyatı berbat bir haldeydi. Harp mukadderdi. Fakat bu kati ve belki de doğru hükümler ne kadar uzun delillere dayanıyordu ve ne kadar dolambaçlı yollardan onlara gidiliyordu. İstitratlar birbiri ardınca büyük sarnıçlar deniz mağaraları gibi açılıyor. Her şeye başından başlanıyor. Kıyaslar, mukayeseler yapılıyor. Karşılıklı vaziyetlerin krokileri havada çiziliyordu. Mümtaz onun karşısında sözü mümkün olduğu kadar kısa kesmek için tek tedbir alıyor. Ne bir sual soruyor, ne cevap veriyor. Yalnız başıyla arasında tasdik işaretleri yaparak sığındığı saçak altında bir sağanağın boşanmasını bekleyen adam gibi bekliyordu. Bu saçak bazen Nuran'ın boynundaki inci dizisi ve çenesinin sevdiği çukuru, bazen ellerinin çocukça tereddüt ve işaretleri oluyordu. Bu kadar güzel bir kadının kendi hayatına girmiş olmasını bir türlü anlamıyor, hele talihe hiç güvenmiyordu. Sevgilisinin mahcup, bütün yüzü su altında bir güle benzeten kesik gülüşleriyle olduğu yerde büyülenmiş halde Sabi'yi saatlerce dinledi. Mümtaz'a göre Sabi, gazetelerin efkar-ı umumiye dediği, kaç başlı olduğunu bilmediğimiz o acayip ve efsanevi mahlukun kuyruk tarafını temsil eder. O hadiselerle yaşadığını idrak, Sabi'nin fikri olmasına lüzum yoktur. Çünkü gazete vardır. Her cinsten gazete. Onun hem okyanusu, hem gemisi, hem pusulası ve kaptanıdır. Onun için bazı mizaç değişiklikleri hariç, o gün okuduğu gazeteyle beraber tab edilmişe benzer. Fakat konuştukça çağrılar çoğaldı ve hatıralar derinleşmeye başladığı için sonuna doğru 4-5 fikrin adamı olduğu da vakidir. Bu gece de öyleydi. Başta demokrattı, sonra çok ateşli bir ihtilalci oldu. Ondan sonra bitmez tükenmez bir insanlık sevgisine daldı ve nihayet nizam ve intizamın lüzumuna. Bereket versin ki Adile Hanım oradaydı. Dışarıdan bir takım şeylerin alınması lazımdı. Hizmetçi izinli, kapıcı hastaydı. Bütün bu konuşmalar ve onu karşılayan lezzetli dalgınlıklar arasında Mümtaz alttan alta Adile Hanım'ın Nuran'ın neşesini nasıl bozacağını, ona neler söyleyeceğini, mazinin hangi köşesini açacağını, hülasa sevgileri için ne gibi imkansızlıklar çıkaracağını merak ediyordu. Bütün iyi kabulüne rağmen Nuran'ı hiç olmazsa o ada vapuru arkadaşlığından sonra sevmediğini biliyordu. O tesadüften birkaç gün sonra Sabi'nin ısrarıyla girdikleri kafede Nuran için "Bilmezsin Mümtaz, ne hissiz kadındır." demişti. Hissiz ve zalim. Adile Hanım daha o zaman Nuran'ın nasıl bir dünya insanı olduğunu ve hangi yenilmez zaruretlerle kendi kalbinin iclalarına set çektiğini iyiden iyiye biliyordu. Onun için bu tek taraflı hücumu bilmemezlikten gelmiş, sözü değiştirmeye çalışmıştı. Şimdi bu etrafı için sadece iyilik düşünen kadın rahatlarını nasıl bozmaya çalışacaktı, burasını merak ediyordu. Adile Hanım Mümtaz'ı çok bekletmedi. Daha ikinci kadehten itibaren hızını artıran bir samimilik dalgası içinde evvela onun güzelliğini övdü. Genç kızlık arkadaşlarından birisinin arabasını, kürkünü, evlerinde verdiği ziyafetleri anlattı. Nihayet kalbi bütün şefkat hızını alınca ona ait temennilerini söyledi. Onun için Mümtaz'ın temin edemeyeceği her şeyi kader dediğimiz o meçhul çeşmeden birbiri ardınca istedi. Herminkürkler, mücevherler, yakutlar, en lüks otomobiller, genç kadının bu bolluktan ürkmüş gözleri önünden geçtiler ve nihayet sözünü ''Vallahi Nurancığım, düşünüyorum da hasta bir çocuk üzülecek diye çektiklerini. Bu tahammülü dünyada ben gösteremezdim. Ayol en güzel yaşın. Bundan sonrası nedir bilir misin?'' Böylece genç kadına hayatın bütün imkanlarını saydıktan sonra ona bir taraftan Fatma'nın hastalığını söyleyerek asıl vazifesinin analık duygularına kendisini terk etmek olduğunu hatırlatıyor. Sonra da Nurhan'a her şeye rağmen yaşamasını tavsiye ediyordu. Bu nasihatlerin ve sözlerin bir tek manası olabilirdi. Ya kızın anası ol yahut kendine güzel bir istikbal yap, bu aptalla beyhude yere vakit geçiriyorsun demek olduğunu acaba Nurhan anlamış mıydı? Anlasa bile fark ettirmemeye çalıştığı muhakkaktı. Adile Hanım şüphesiz bu kadarcık bir ima ile kalmaz, daha geniş bir planda hücumlar da yapardı. Fakat geç kalmış iki misafir gecenin mahiyetini değiştirdiler. Bunlar Nurhan'a vaktiyle tambur dersi vermiş ihtiyar bir baba dostu ile o akşam onun evinde misafir edecek olan Sabih'in o semtte oturan bir arkadaşıydı. Onların gelişiyle sofra bir içki meclisi haline geldi. Nurhan eski hocasının ısrarına dayanamadığı için bu değişikliği kabul etti. İkisi de Alaturka musikiyi çok sevmekle beraber muayyen makamlardan öteye pek az geçerlerdi. Ferah Feza'yı, Acemi Şaran'ı, Beyati'yi, Sultan-ı Yegah'ı, Nühüft'ü, Mahvur'u tercih ederlerdi. Bunlar asıl ruh iklimleriydi. Fakat bunlarda da her eseri olduğu gibi kabul etmezlerdi. Çünkü Mümtaz'a göre Alaturka musiki eski şiirimize benzerdi. Orada da asıl sanat addedilen ve öyle yapılandan şüphe etmek gerekirdi. Daha ziyade bugünün muayyen seviyede zevkiyle, garpli terbiyenin zevkiyle seçilen eserler güzel olabilirdi. Bunların dışında Hüseyin'i ancak Tabi Mustafa Efendi'nin bestesi cinsinden birkaç eserinde ve dedenin bazı eserlerinde beğenirler. Hicaz'dan Hacı Halil Efendi'nin meşhur semaisini bilirler. Uşaklı Hacı Arif Bey'in meşhur iki şarkısı ile Suzi Dilara'yı Selim'i Salis'in kaderiyle birleşmiş hususi bir zaman addederlerdi. Mecid ve Aziz devirlerinde çok başka cuşişli birkaç ağır şarkı ile Emin Bey gibi zamanımızda klasik zevki en halis tarafından toprağını sevmiş bir egzotik nebat veya gecikmiş bir bahar gibi devam ettiren ustaların eserleri, saz semaileri ve karınatıklar bu sevgileri tamamlardı. Mümtaz'a göre bunlar eski musikimizin modern duygu ve anlayışla birleştiği taraflardı. 50-60 seneden beri modern adı verilen resim cereyanlarının 1400 ile 1500 arasında yetişmiş eski ustalarda bulduğu şeyi, asıl sanat ve duygu yeniliğini o bu bestelerde, semai ve şarkılarda, bu ağır ve yaldızlı renkli oymalı tavanlara, mücevherlere gark olmuş 8 çifteli kayıklarından seyredilen boğaz manzaralarına benzeyen kârlarda bulurdu. Bunların dışında elbette kabuk, çekirdek, dal, ağaç, kökü, hülasa bir yığın şey daha vardı. Fakat asıl lezzet, zevkin çiçeği, değişmez fikir ve diriltici usare, az tesadüf edilir hayal, hülasa, hakiki ruh saltanatı bunlardaydı. Nurhan'ın bu musiki zevkinde aşığından farkı belki de kadın insiyakının geniş erkek sesine, onun yaratılışına yakın hüzün ve kederine olan uzvi bağlılığı ile gazeli sevmesiydi. Onun için bir yaz gecesini dolduran bir gazel belki musikiden ayrı denecek kadar hususi şekilde güzel bir şeydi. Nurhan ayrıca eski bir bektaşı olan çok gezmiş, çok görmüş o babaannesinden duyduğu ve öğrendiği nefesleri, halk türkülerini bilirdi. Boğaziçi kıyılarında yetişmiş bu eski aile çocuğunun bu halk havalarını, Rumeli, Kozan ve Afşar türkülerini, Kastamonu ve Trabzon oyun havalarını, eski Bektaş'ın nefeslerini, Kadir'in adlerini tıpkı bir dede veya Hafız Poz gibi beğenmesi, onları kendilerine mahsus eda ile söylemesi, Mümtaz için yepyeni bir ufuk olmuştu. Kaç defa bu havaları söylerken onu bir aşiret kızı veya tatil günlerinde rengarenk kadifeden, atlastan, elbiselerini, kuşaklarını, sırmalı popuşlarını giyerek kızlar gününe giden Kütahyalı bir genç gelin sanmıştı. Asıl garibi bu narin şehirli kızında ağızlarını benimsediği bu insanlara hakikaten yakın, onlarla eş bir tarafın bulunmasıydı. Bütün bunlar Mümtaz için gün geçtikçe sevgilisini kendi gözünde değiştiren, tamamlayan, aşklarına bir ruh disiplini manzarası veren şeyler oluyordu. İşte bu gece sabihlerde üst üste onun için Nühüft'ün Sultan-ı Yegâhan burçlarını açarken küçük kırmızı hareli sofra örtüsünün üstünde o kadar sevdiği ve beğendiği elleriyle bir yığın çatal ve bıçak arasında tempo tutarak söylediği bu besteler, onları söylerken yüzünün hep kendisine hitap eden değişik ifadeleri ve hiç eksilmeyen o mazlum tebessümüyle ömründe ve hayalindeki Nuranlara bir yığın kardeş daha eklenmişti.